Ayrım 19, sayfa 225. Ama 899. gece olunca demiş ki, "Kardeşim, pek iyi değilim, keyifsizim," diye yanıt vermiş. Bu sözleri işitince yüce yürekli eşsiz attaf heyecanın sınırında heyecanlanmış ve hemen bir beyaz köle gönderip bir tabip aratmış. Köle de olanca hızıyla görevi yerine getirmeye seyirtmiş ve Şam'ın en iyi tabibi, zamanının en usta hekimiyle geri dönmüş. Büyük bir bilgi olan tabip de yatağında gözleri yitik bir şekilde uzanmakta olan Cafer'e yaklaşmış. Yüzüne bakıp ona, "Beni görmekle heyecana kapılma, iyiliğin verileri üzerine olsun, elini bana ver," demiş. Ve onun elini tutmuş, bileğini yoklamış, hiçbir rahatsızlık olmaksızın her şeyin yerli yerinde olduğunu görmüş. Ne bir acı, ne bir ızdırap varmış. Nabız atışları düzenli ve doğalmış. Bütün bunları gözlemleyerek hastalığın nedenini bulmuş. Dert, aşk derdiymiş. Ve attafın önünde bulgusunu hastaya açıklamak istememiş. Ve her şeyi zarafet ve gizlilik içinde yapmış olmak için eline bir kağıt alıp reçetesini oraya yazmış. Bu reçeteyi yavaşça Cafer'in başının altına koymuş ve ona, "Çare senin başının altındadır. Sana bir müsil yazdım. Bunu alırsan iyileşirsin," demiş. Böylece konuştuktan sonra hekim pek çok olan öteki hastalarını ziyaret etmek üzere Cafer'den izin almış. Attaf da ona kapıya kadar eşlik etmiş ve kendisine, "Ey hekim, nesi var hastanın?" diye sormuş. O da, "Bulgum kağıt üzerinde yazılıdır," diye yanıt vermiş ve oradan ayrılmış. Attaf da konuğun yanına dönerek onu şu şiiri okumayı bitirirken bulmuş. "Bir tabip geldi bana bir gün. Elimi ve nabzımı tuttu. Ama ona, elimi bırak, ateş yüreğimdedir," dedim. O da bana, "Gül şurubu iç, dil suyuyla iyice karıştırdıktan sonra ve kimseye söyleme," dedi. Ona, "Gül şerbetini iyi tanırım ben. Benim yüreğimi uçurma tanyanakların suyudur," diye yanıt verdim. "Ama nasıl ey hekim, dil suyunu bulabilirim ben ve ta içimde oturmakta olan yakıcı ateşi nasıl soğutabilirim?" dedim. Hekim de bana, "Aşka düşmüşsün sen," dedi. Ben de ona, "Evet," dedim. O da yanıt verdi, "Tek çare şurada yazılıdır," diyerek. Şiiri işitememiş ama anlamını kavramadan sadece son dizeyi yakalamış olan Attaf da yatağın başucuna oturmuş ve Cafer'e hekimin ne söyleyip ne gibi bir çare gösterdiğini sormuş. Cafer de, "Kardeşim, bana kağıt yazdı ve şuraya yastığımın altına koydu," diye yanıt vermiş. Attaf da kağıdı yastığın altından çekmiş ve okumuş. Ve hekimin eliyle şu satırların çiziktirilmiş olduğunu görmüş. "Şifalar sunucu, tedavilerin ve sağlam sıkıbesinin ustadı Tanrı'nın adıyla. Tanrı'nın yardımı ve kutsamasıyla alınacak ilacı şöyle saptadım. 3 ölçü sevgilinin safi varlığı, bir parça önlemle kıskaçlar tarafından gözlenmiş olma korkusu ve dahi 2 ölçü ayrılık otuyla karıştırılmaksızın saf sevecenlikli ağzı sıkılık. Bunları bir parça alt ve üst dudaklardan alınmış buse tütsüsü özüyle her birinden 2 ölçü alınıp, sonra binden 2 güzel nardan 100 buse alınıp, bunların 50'si dudaklardan geçirilerek güvercin tarzı, 20'si küçük kuşların tarzı izlenerek tatlandırılmalı, sonra 2 eşit ölçü Halep inceliği ve Irak iç çekişleri alınmalı. Sonra 2 okka ağzın içindeyken ve dışındayken dil ucu alınıp ufalanıp karıştırılmalı. Sonra bir fırına 3 dirhem mısır tanesi koyup buna iyi cinsten yağ eklenerek aşk suyunda ve arzu şurubunda bir zevk odunu ateşi üzerinde ateş sönünceye kadar kaynamaya bırakılmalı. Sonra hepsini yumuşak bir kumaş üzerine yay. Sonra bunu 2 okka salya şurubu ekle ve 3 gün süreyle iç. 4. gün bir dilim arzu kavununu badem sütüyle ve limon suyuyla ve nihayet 3 ölçü kalça kıvırmasıyla karıştırarak ye. En sonunda da sağlığın sefasını sürmek üzere hamamda yıkan. Vesselam. Yüce yürekli Attaf bu reçetenin okumasını bitirince gülmekten kendini alamamış ve ellerini birbirine çırpmış. Sonra Cafer'e bakıp ona, "Kardeşim, bu tabip büyük bir tabipmiş. Buluşu da büyük bir buluş. İşte pekala senin aşk hastası olduğunu bilmiş," demiş. Ve, "Hadi söyle bana bakayım, sen kime aşık oldun ve de kimin tarafından sevildin?" diye eklemiş. Ama Cafer başını eğerek hiçbir yanıt vermek ve tek bir sözcük söylemek istememiş. Attaf da onun sürdürdüğü sessizlikten, sırrını saklamasından ve kendisine güvensizlik duymasından çok üzülmüş. Ve ona, "Kardeşim, sen artık benim dostum ve benim evimde bedendeki ruh gibi değil misin? Ve ikimizin arasında 4 aydır sevecenlik, arkadaşlık, muhabbet ve saf bir dostluk yok muydu? Öyleyse neden durumunu benden gizliyorsun? Bana gelince çok üzgünüm. Ve seni bu denli nazik bir sorunda yalnız başına rehbersiz görmek beni korkutuyor. Gerçekten sen bir yabancısın. Bu kentin halkından değilsin. Oysa ben bu kentin çocuğuyum ve sana yardım edebilirim. Ve senin derdini ve tedirginliğini yok edebilirim. Sana ait olan yaşamım ve aramızdaki ekmek ve tuz hakkı uğruna senden sırrını bana açıklamanı rica ediyorum demiş. Ve onunla bu tarzda konuşmayı sürdürerek sonunda onu konuşmaya razı edebilmiş. Cafer başını kaldırarak ona, derdimin nedenini senden daha fazla saklayamayacağım kardeşim. Ve bundan böyle tedirginlik ve sabırsızlık hastası olan aşıkları ayıplamayacağım. Çünkü işte başıma asla ve hiç gelemeyeceğini sandığım bir iş geldi. Ve bundan böyle de neler geleceğini bilmiyorum. Çünkü benim başıma gelen can sıkıcı bir olaydır ve ölesiye yaralıyım demiş. Ve başına geleni, nasıl mermer kanepe üzerine oturmuşken karşısında bir pencerenin açıldığını ve çağının en güzel genç bir kadının göründüğünü ve penceredeki çiçekleri suladığını ona anlatmış. Ve şimdi fırtınalı yüreğim onun için bir aşkla tutuşuyor. Benim bulunduğum tarafa doğru tek bir bakış fırlattıktan sonra çabucak pencereyi kapattı ve bunu bir yabancı tarafından görülüp keşfedilmek istemiyormuşçasına telaşla yaptı. Ve şimdi ben ona duyduğum aşırı çarpıntı ve aşk ateşiyle hiçbir şey yapamıyor, yiyip içmekten kesilmiş bulunuyorum. Ve yüreğimde yer tutmuş olan kişiye karşı duyduğum arzunun şiddetiyle uykularım da yok oldu diye eklemiş. Ve işte benim durumum budur kardeşim Attaf. Ve senden hiçbir şey gizlemeksizin başıma gelen her şeyi anlattım demiş. Yüce yürekli Attaf kolunun bu sözlerini işitince ve derdinin ne denli büyük olduğunu anlayınca başını eğmiş ve bir saat süreyle düşünmüş. Çünkü edindiği tüm bilgi ve belirtilerden ve sokağın, evin ve pencerenin tanımlanmasından söz konusu genç kadının kendine özgü köleleri ve hizmetçileriyle ayrı bir evde oturan, kendisinin sevdiği ve onun tarafından sevildiği kendi amcasının kızı yani karısı olduğunu anlamış bulunuyormuş. Kendi kendine, ey Attaf, yüceler yücesi Tanrı'dan başka başvuru ve güç kaynağı yoktur. Biz Tanrı'dan geliyoruz ve yine ona dönüyoruz demiş. Ve gönül yüceliği ve ruh büyüklüğü hemen üstün gelmiş. Ben dostluğunu kum ve su üzerinde kuranlara benzemeyeceğim. Ve bağışlayıcı Tanrı üzerine yemin ederim ki konuğuma ruhum ve varlığımla hizmette bulunacağım diye düşünmüş. Böyle düşünerek gülen ve sakin bir yüzle konuğuna doğru dönmüş ve ona "Kardeşim, yüreğini ferah tut ve gözlerini kurut. Çünkü senin meseleni dilediğin doğrultuda sonuçlandırmayı başım üzerine alıyorum. Gerçekte bana sözünü ettiğin genç hanımın ailesini tanıyorum. Bu birkaç gün önce kocasından boşanmış bir kadındır. Şu saat ve şu anda meseleyi uğraşmak üzere gidiyorum. Sana gelince kardeşim, tam bir sükunetle benim dönüşümü bekle ve memnun ol demiş. Ve onu yatıştırmak için başka sözler de söylemiş ve evden çıkmış. Cafer'in görmüş olduğu genç kadının, yani karısının yaşamakta olduğu eve gitmiş. Ve giysi değiştirmeksizin ve kimseye haber vermeksizin selamlığa girmiş ve genç adam ağalarından birini çağırarak ona amcamın yani karımın babasının evine git ve ona buraya gelmesini söyle demiş. Genç adam ağası da kayınpederin evine gitmiş ve onu efendisine getirmiş. Attaf da onun onuruna ayağa kalkmış. Ona sarılmış ve onu oturtmuş ve kendisine amcacığım merak etme iyilikten başka bir şey söz konusu değil. Bil ki Tanrı iyiliklerini kullarına yollayacağı vakit izleyecekleri yolu da onlara gösterir. Benim yolum da belli olmuştur. Çünkü yüreğim Mekke'ye yöneliktir ve Tanrı'nın evini kutsamalar üzerine olası peygamberin kabrini ziyareti dilemektedir. Ve bu kutsal yerleri bu yıl ziyareti ve hac yapmayı sonra da tam bir hacı olarak geri dönmeye kararlaştırdım. Bundan dolayı ardımda bağlantılar, borçlar ya da vecibeler ve de fikrimi yoracak şeyler bırakmak istemiyorum. Çünkü hiç kimse ertesi gün bahtının kendisine yar olup olmayacağına güven duyamaz. Bundan dolayıdır ki amca sana kızının yani karımın yazılı boşanma belgesini vermek üzere seni çağırdı. Yüce yürekli Attaf'ın amcası onun bu sözlerini ve boşanmak istediğini işitince son derecede heyecanlanmış. Ve kafasında meselenin ağırlığını abartarak "Ey Attaf oğlum seni böyle bir işleme başvurmaya zorlayan sebep nedir? Eğer eşini burada bırakarak yola çıkacaksan, yokluğun ne kadar uzun sürerse sürsün, kendine ne kadar süre tanırsan tanı, eşin karın olarak yaşamını sürdürmekten geri kalmayacak ve sana bağlı ve senin mülküne dahil olacaktır. Hiçbir şey seni onu boşamaya zorlamamalıdır oğlum demiş. Attaf da gözlerinden yaşlar akarken, "Amcacığım, yemin ettim ve yazılı olan yerine gelmelidir," diye yanıt vermiş. Genç kadının babası da Attaf'ın bu sözleri üzerine üzülmüş ve üzüntünün yüreğine işlediğini duyumsamış. Attaf'ın genç eşi de bu haberle ölü gibi olmuş. Durumu acınacak hale gelmiş ve ruhu gece içinde, acılar içinde, kederler içinde yüzmüş. Çünkü çocukluğundan beri amcasının oğlu olan kocası Attaf'ı seviyormuş ve ona karşı sevecenliği üst düzeydeymiş. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 900. gece olunca demiş ki, "Çünkü çocukluğundan beri amcasının oğlu olan kocası Attaf'ı seviyormuş ve ona karşı sevecenliği üst düzeydeymiş." Attaf'a gelince, amcasına bu haberi verdikten sonra hemen konumunu bulmaya gitmiş ve ona, "Kardeşim, boşanmış genç kadın işiyle ilgilendim. Tanrı da benim aracılığımı başarıya ulaştırmayı nasip etti. Artık sevin, çünkü onunla birleşmen şimdi kolaylaşma yoluna giriyor. Ayağa kalk, üzerindeki hüznü ve rahatsızlığı silkerek at," demiş. Cafer de hemen ayağa kalkmış ve rahatsızlığı kaybolmuş ve iştahla yiyip içmiş ve yaradanına şükretmiş. O zaman Attaf da ona, "Şimdi bil ki kardeşim, daha da etkili şekilde aracı olmam ve kendisiyle senin evlenmen için kadının babasıyla yeniden görüşmem gerek. Çünkü senin bir yabancı olduğunu anlayarak bana, ey Attaf, ne zamandan beri babalar tanımladıkları yabancı erkeklerle kızlarını evlendiriyorlar," diyebilir. Bundan dolayı benim fikrim odur ki kızın babasıyla tanışarak daha fazla yarar sağlarsın. Bu maksatla senin kullanımın için kentin dışında çadır kurdurarak içine güzel halılar, çilteler, yastıklar ve göz kamaştıran şeylerle donatacak ve de bunları sağlayacağım. Ve sen hiç kimse buradan çıktığını bilmeksizin bu güzel çadırlarda oturmaya gideceksin. Bunlar bir yolculuk sonunda kurulmuş çadırlar olacak ve oradan kente görkemli bir şekilde girmiş olacaksın. Ben de kendi bakımımdan senin Bağdat'tan gelen önemli bir kişi, hatta Cafer-ül Barmaki'nin ta kendisi olduğunu ve kentimizi ziyaret için Emir-ül Mümin'in tarafından yollandığını yayacağım. Şam naibi ve kadı da gidip kendilerine Vezir Cafer'in geldiğini bizzat bildirmem üzerine kendiliklerinden gelip seni karşılarlar ve selam verip önünde eğilerek elleri arasından yeri öperler. Ve sen o zaman her birine gerekli sözleri söyler ve onlara rütbelerine uygun olarak davranırsın. Ben de gelir çadırda seni ziyaret ederim ve sen hepimize birden kentinize hava değişimi ve zevkime uygun bir eş bulmak için geldim. Ve Emir Amr'ın kızının güzelliğinden söz edildiğini duyduğumdan eş olarak onu almayı isterdim," dersin. Ve o zaman kardeşim tam da istediğin olur," demiş. Gönlü yüce Attaf adını ve durumunu bilmediği ama aslında gerçekten Cafer-ül Barmaki'nin ta kendisi olan konuyla böyle konuşmuş. Ve ona karşı böyle davranmasının nedeni onun konuğu olması ve onunla konukseverliğin ekmeğini ve tuzunu tatmış bulunmasıymış. Çünkü gönlü yüce Attaf cömert bir yüreğe ve üstün bir duyarlılığa sahipmiş. Ve yeryüzünde ondan önce onunla kıyaslanabilecek kimse bulunmadığı gibi ondan sonra da asla olmayacakmış. Cafer'e gelince, dostunun bu sözlerini işitince iki ayağı üzerine kalkmış ve Attaf'ın elini tutarak öpmek istemiş. Ama Attaf onu engellemiş ve çabucak elini geri çekmiş. Cafer adını gizlemeyi ve Barmakilerin başı ve başlarının tacı ve de büyük vezir olarak durumunu ortaya koymamayı sürdürmüş. Ve ev sahibine heyecanla teşekkür etmiş ve geceyi onunla birlikte geçirmiş. Ve onunla aynı yatakta yatmış. Ertesi günde günün belirdiği saatte ikisi birlikte ayağa kalkmış, abdest alıp sabah namazını kılmışlar. Sonra birlikte dışarı çıkmışlar ve Attaf dostuna kentin dışına çıkarken eşlik etmiş. Bunu izleyerek kente dönüp çadırlar ve atlar, develer, katırlar, köleler, memluklar, dağıtılacak birçok armağan içeren küçük sandıklar, altın ve gümüş torbalarını içeren büyük kasalar gibi gerekli her şeyi hazırlatmış. Bütün bunları gizlice kent dışına yollamış, sonra gidip dostunu bulmuş ve onu tam anlamıyla ihtişamlı ve yüksek değerde bir vezir urbasıyla donatmış. Sonra da baş çadırda onu büyük bir vezir tahtına çıkarmış ve oraya oturtmuş. Ve o andan başlayarak büyük vezir Cafer olarak çağıracağı kişinin aslında Yahya-ül Barmaki'nin oğlu Cafer'in ta kendisi olduğunu bilmiyormuş. Bu iş böylece düzenlenip bitirilince Şam naibine haberci köleler göndermiş ve ona halifenin görevli olarak gönderdiği büyük vezir Cafer'in gelişini bildirmiş. Şam naibi de bu olayı haber alır almaz yanında kentin ileri gelenleri ve kendi yetki ve yöntemi altındaki yakın mahiyeti olduğu halde kentten dışarı çıkmış ve veziri karşılamaya gitmiş. Elleri arasından yeri öpmüş ve ona "Efendim, kutsal gelişini niçin önceden bize bildirmedin? Biz de elimizden geldiğince sana layık bir karşılama yapardık." demiş. Cafer de "Bunun kesinlikle gereği yok. Tanrı seni kollasın ve yüce sağlığını arttırsın. Ben buraya hava değişimi ve kentinizi görmek için geldim. Zaten burada çok az bir süre, sadece evlenebilecek kadar kısa bir zaman kalacağım. Gerçekten de Emir Amr'ın soylu bir kızı olduğunu öğrendim. Sizin bu meseleyi kızın babasıyla konuşmanızı ve onu eş olarak bana sağlamanızı diliyorum." diye yanıt vermiş. Şam naibi de "İşittim ve itaat ettim. Tam da şu sırada kocası hac için Hicaz'a gideceğinden onu boşamış bulunuyor. Ve ayrılık için iddet süresi geçer geçmez zat-ı devletinle söz kesilmesi yapılması için hiçbir engel kalmayacaktır." diye yanıt vermiş. Ve Cafer'den izin alıp o saat ve o anda gönlü yüce Attaf'ın boşadığı genç kadının babasını bulmaya gitmiş. Ve onu çadırlarına getirtip Büyük Vezir Cafer'in soylu kızıyla evlenmek dileğinde bulunduğunu bildirmiş. Emir Amr da işitip itaat ettiği yanıtını vermekten başka bir şey yapamamış. O zaman Cafer onun urbalarının ve altın torbalarının getirilmesini buyurmuş ve bunları dağıtmış. Sonra kadı ve şahitler getirtilmiş ve genç kadının mehri olarak 10 torba altın ve değerli armağanlar taşıyan 10 sandık sözleşmeye kaydedilmiş. İrili ufaklı armağanlar çıkarılarak parmakkilerin cömertliğine yakışır şekilde herkesi sevindirmek üzere orada bulunan zengin ve yoksullara dağıttırılmış. Bir saten kumaş üzerine sözleşme yazıldıktan sonra şekerli şerbetler getirilmiş ve çağrılıların önünde yemekle ve harika şeylerle donanmış sofralar serilmiş. Herkes yemek yemiş ve ellerini yıkamış. Sonra tatlılar, meyveler ve soğuk meşrubat sunulmuş. Her şey bittikten ve sözleşme geçerli kazandıktan sonra Şam naibi Vezir Cafer'e "Oturman ve eşini kabul etmen için sana bir ev hazırlatacağım." demiş. Cafer de "Bu olmamalı. Ben burada Emirül Müminin yüklediği resmi görevle bulunmaktayım. Eşimi de alıp birlikte Bağdat'a götürmem gerek. Ancak oraya döndüğümüzde düğün merasimleri düzenlenecektir." diye yanıt vermiş. Evlenen kadının babası da evlenme sözleşmesi yapıldığına göre canın ne zaman isterse buradan ayrılırsın demiş. Cafer de "Bu da olamaz. Çünkü ilkin gidip kızının ceyizini hazırlatmam gerek ve ancak bu hazırlık bitince yola çıkarız." diye yanıt vermiş. Kadının babası da "Bunda en küçük bir uygunsuzluk yok." diye yanıt vermiş. Ceyiz hazır olunca ve her şey gerektiği gibi tanımlanınca evlenen kadının babası tahterevanı hazırlatmış ve kızını içine yerleştirmiş. Çadır bozulup büyük bir kalabalığın izlediği kervan yola koyulmuş. Ve iki taraftan da vedalaşmalar yerine getirildikten sonra Tiniyadül İkab denen bir yere ulaşmışlar. O sırada Cafer geriye bakıp uzaktan Şam'dan o yana doğru 4 nal at süren bir atlının geldiğinin farkına varmış. Ve hemen işin ne olduğunu anlamak üzere kervanı durdurmuş. Atlı iyice yanlarına yaklaşınca Cafer ona bakıp atlının arkalarından gelerek "Eğlen biraz kardeşim" diye haykıran gönlü yüce Attaf olduğunu anlamış. Attaf Cafer'e yaklaşıp onu öptükten sonra kendisine "Efendim, senden uzakta hiçbir huzurum kalmadı. Ey Ebul Hasan kardeşim, keşke seni hiç görüp tanımasaydım. Çünkü şimdi senin yokluğuna katlanamıyorum." demiş. Cafer de teşekkür edip ona "Senin bana ettiğin iyilikleri karşılayacak gücüm yok. Ama Tanrı'ya yakın zamanda birleşmemizi kolaylaştırması ve bir daha bizi birbirimizden ayırmaması için dua etmekteyim. O güçlüler güçlüsüdür ve istediğini yapabilir." demiş. Sonra Cafer atından inip yere ipek bir halı serdirmiş ve Attaf'ın yanına oturmuş. Önlerine kızartılmış bir horoz, piliçler ve tatlılarla başkaca hoş şeyler getirmişler, onlar da yemişler. Sonra da kuru yemişler, şekerlemeler ve olgun hurmalar getirilmiş. Bir saat süreyle içki içmişler ve atlarına binmişler. Cafer Attaf'a "Kardeşim, her yolcu ayrıldığı yere dönmelidir." demiş. Attaf da onu bağrına basmış, iki gözünün arasından öperek ona "Kardeşim Ebul Hasan, bize mektup göndermeye ara verme ve yüreğimiz üzerine çöken ayrılığını unutma. Ve başına gelenlerden bana haber ver ki sanki senin yanındaymış gibi olayım." demiş. Sonra karşılıklı olarak veda sözcükleri sarf etmişler ve birbirlerinden izin almışlar. Ve her biri yoluna gitmiş. İşte vezir Cafer ile dostunun aynı Cafer olduğunu hiç bilmeyen yüce yürekli Attaf'ın durumu böyleymiş. Boşanmış olan ve Cafer'in yeni eşi olmuş bulunan genç kadının durumuna gelince onunki de şöyle. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş.